Ayrım 48, şairin romanı Murat Ben Mungan, sayfa 557. Uçurum ipi. Yaşlılar yurdunun girişindeki binek hayvanları için ayrılan sayvanların altında bekleyen Sison üzerine atladığı gibi hızlı tepedeki yola vurdu kendini Jamin. İçeride epey uzun kaldıklarını düşünen Taura sabırsızlanmaya başlamıştı. Quarren'ın evinden çıktıklarında kendisinden bir açıklama bekleyen Taura ve diğerlerini Pepcomuk anlatır size olanları anlamına gelecek bir işaretle başından savup hızla yoluna devam eden Jamin, herkesin ağzını açık bırakmış, diğerleri ardından baka kalmışlardı. Son anda omzunun üstünden dönüp sonra peşimden gelirsiniz diye eklemişti. Odragen'in de kuzeyindeki şehirlerine bağlayan tepedeki koruluk yolunu kullanarak zaman kazanacağını, yukarıda bir yarım ay çizdikten sonra kente inen sapaktan Oregano heykelinin bulunduğu güçler dengesi meydana çıkacağını hesapladı. Sabahın bu saatinde o yolda kimseler olmaz, kendi istediği hızda at koşturabilirdi. Niyeti onu yalnız görmekti. Kısa süreli de olsa baş başa olacakları bir zaman dilimine ihtiyacı vardı. Meydana varması çok sürmemekle birlikte, onun için sanki yüzyıllar geçmişti. Her tarafı sessizliğin kuşattı. Sabahın bu erken vaktinde ortalıkta pek kimseler görünmüyordu. Atını meydanın arka taraflarına bir ağaca bağlayıp, öteki ucunda Oregano heykeli bulunan, iki yanı kemerli sütunlarla süslenmiş taş zeminli ana geçite çıktığında, uçurumun olduğu tarafta bir uçtan diğerine koşarak uçurtma uçururken, üzerindeki harmanide kanatlanır gibi açılan bir gölgenin olduğunu gördü. Sabahın kıvamını yeni bulmaya başlayan ışığında ürpertici bir görünümdü bu. Kafasında yaptığı plana göre mümkün olduğunca ses çıkarmadan yakınına dek sokulmalı, yüzünü yakından görmeliydi. Sanki yüzünü gördüğü anda nicedir kilitli kaldığı bir rüyadan uyanacaktı. Oysa ona doğru ilerledikçe yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan silüet karşısında adımlarının kurşun gibi ağırlaştığını, dizlerinin titrediğini, soluğunun kesildiğini, rüyasına daha çok gömülmekte olduğunu fark etti. Uçurumun kıyısındaki adam neden sonra durdu, ipini önce biraz toplayıp sonra yeniden bırakarak havalandırdığı uçurtma daha yükseklere çıktı. Oregano heykelinin sonsuz bir sabırla gözlerini diktiği gökyüzünde çok parçalı, gür saçaklı, rengarenk bir uçurtma ışımakta olan sabahın esintisinde o bir o yana bir bu yana süzülüp duruyordu şimdi. Adam durduğunda omzuna çaprazlama asılmış çantayı fark etti. Bu dün gece Ben Duggan sözünü ettiği o Taoma domuzu derisi çanta olmalıydı. Adam hareketsizliğini koruyor, ipini bileğine doladığı uçurtmayı esintinin keyfine bırakmış, arada bir kolunu dalgalandırıp ona zikzaklar yaptırmakla yetiniyordu şimdi. Jamin iyice yaklaştığında arkasında biri olduğunu hissederek dikkat kesildi, başını hafifçe çevirip arka tarafa kulak kabarttı. Hafifleyen esintide uçurtması düşecek gibi olduğu halde hiç kımıldamadı yerinden. Esintinin yeniden güçlenmesiyle birlikte elindeki ipi biraz daha boşaltıp iyice yükselmesini sağladı uçurtmanın. Sonra elinde bir anda biten bir bıçakla beklenmedik bir hızla ardına döndü. Yüz yüzeydiler şimdi. İkisi de aynı nedenle ürkmüştü. Kendilerini biraz farklı gösteren bir aynaya bakıyor gibiydiler. Jamin'in bir anda bütün kanı çekilmişti. Yazgının kötücül bir şakasının kurbanı olmanın sersemletici inanılmazlığıyla bakıyordu karşısında duran adama. Nihayet rüyasından uyanmış ama kendisini başka bir rüyanın içinde bulmuştu. Bu oydu, hem oydu. Hem bir başkası. Yüzünde onları ayıran yaradan daha fazla bir şey vardı. Tüm yaşadıkları yüzüne onu başkalaştıran sert bir kabuk kazandırmış gibiydi. Jamin kendisinin ruhu alınmış ama hala geçmişin gövdesiyle çalışan biri karşısında duruyormuş hissetti. Kirli ve kederli bir anıdan seslenen suğuma kuşlarının hınç dolu çığlıkları kulaklarında uğulduyor, yaylarından boşalan oklar gibi bu kez kendi etine saplanıyordu. Birden karşısındaki adamın gözlerine çok eskiden kalma tanıdık bir ışık geldi. Bir an çok kısa bir an da olsa bir şey hatırlamanın güçlü parıltısıydı bu. Tagan dedi Jamin. Tagan benim kardeşin Jamin tanımadın mı beni? Ama bunu söylerken kendi sesi tanıdık gelmemişti kulaklarına. Gözleri yeniden soğuyup katılaşmıştı. Söylenenleri hiç anlamamış gibi bakarak bir adım geriledi Tagan. Kelimeler yardımıyla değil hisleriyle kavradığı güçlü, baş edilmez bir şeyle karşı karşıya olduğunu fark edip ürkmüştü. Onun için sürekli birbirlerinin üzerinden kayıp giden kelimelerin bir anlamı yoktu zaten. İnsanların kelimeler yüzünden öldürüldüğü uzak bir geçmişin, zalim ve karanlık hatıraları belli belirsiz üzerine dökülürken yavaş yavaş gerilemeyi sürdürdü. O sırada Taga'nın üzerindeki harmaninin iki yakasını tutturan tokaya ilişti Jaiman'ın gözleri. Kendi adının baş harflerinin kızıl olduğunu tokayı görür görmez tanıdı. C. Yıllar önce Kadebra'dan yola çıkarken hep yanında olacağını söyleyerek vermişti bunu ona. Geri geri giderken hatırlamasına, hafızasına yardım etmediği bir geçmişe kaslarının bilgisiyle ulaşmaya çalışır gibiydi Tagan. Bir adım daha gerilemeden önce gözleri yeniden parlayacak gibi oldu. Omzuna asılı çantayı çıkarıp emanet eder gibi Jamie'ne uzattı. İkisinin de hareketlerine törensi bir hava gelmişti. Şaşkın bakışlarla çantayı aldı Jamie'nin. Bu arada Tagan'ın bakışları Jamie'nin omzunun üstünden geride bir noktaya kaymıştı. Birilerini görmüş olmalıydı. Arkada giderek güçlenmeye başlayan ayak sesleri Tagan'ın bakışlarını doğruluyordu. Geliyorlardı. Nasıl davranması gerektiği konusunda hissedilir bir çaresizlikte Tagan'a yaklaştı Jamie'nin. Bütün bu olanlara inanmak ister gibi uzanıp parmak uçlarıyla tokaya dokundu. Tagan yalnızca o an, çok kısa bir an, yabancı gibi bakmadı Jamie'ına. Gözlerinin içinde yıllar önce kaybolmuş bir çocuk uyandı sanki. Sonra kendini hızla geri çekince toka Jamie'nin elinde kaldı. Harmanisi omuzlarından çözülüp yere düştü. İki adımda uçurumun kıyısına varan Tagan ardına dönüp aynı zaman içinde birlikte kalmaları imkansızmış gibi çaresizce gülümsedi kardeşine. Sonra tutunup gökyüzüne tırmanacakmış gibi elinde tuttuğu uçurtmanın ipiyle boşluğa bıraktı kendini. Tagan'ın son anda hatırladı. Bunun Oregon'un yüzünü tam karşıdan ikinci görüşü olduğuydu. Jamie'nin elinde bir toka ve kucağında bir çantayla uçurumun kıyısında kala kaldı bir süre. Olanları şaşkın bakışlarla izleyen Tauro, Pepcomoc ve diğerleri yanına geldiğinde uçurumun kıyısında taş kesilmişçesine duran hiç tanımadıkları bir adamın heykelini bulmuş gibiydiler. Terazinin sessizliği. Her sabah uyandığında göz çıkırlarında biriken damlayı alırken kendisine anlatılanı hatırlıyor Jamie'nin. Rüyasında ağlayanların uyandıklarında göz çukurlarında buldukları yaşa yas nura denirmiş. Sonraki günlerde gözlerine başkalarından merhamet dilenen değil, kendi acısıyla başa çıkabilecek soylu bir keder yerleşmişti. Şimdilik acısını askıya aldığını, yasını ertelediğini biliyor, bütün bu olanlar için üzüleceği, çok üzüleceği daha geniş zamanların geleceğini hissediyordu. Bu yorgun acı biraz daha beklesin diyordu. Şimdi değil, daha sonra her şey için çok vaktim olacak. Zayıf düştüğü anlarda çektiği acının derinliğini gözler önüne sermemek için gözlerini başka tarafa kaçırıyordu. Altın bezekli dikmelerle desteklenen çatı kemerinin altından geçilerek giriliyordu Odregan'ın gösterişli satraplık sarayına. Olayların ertesi gün yanlarına Bendag'ı da alan Tauro, Jamie'nin ve Pepcomoc satrap Nepra olup biten her şeyi bütün ayrıntıları anlatmak üzere yola düşmüşlerdi. Bu konuyu kendi aralarında apaçık konuşmasalar da Tagan'ın kimliğinin ortaya çıkması ve olanların polis kayıtlarına nasıl geçireceği konusunda kararsızdılar. Nepr ile yapacakları konuşmanın sonunda varılacak kararın bu olağan dışı duruma herkesi hoşnut edecek bir çözüm getirmesini umuyorlardı. Onları kabul odasının kapısında karşılayan Nepr'ın üzerinde simli ipliklerle dilimlenmiş baklava desenli koyu renk bir üstlük vardı. Sağ omuzunda aşağı doğru döküm yapıp koluna dolanan satraplık şeridi asılıydı. Herhalde Bendak'ı heyecanla beklediği anlaşılıyordu. Sevgi ve saygısını ona sıcak bir ilgiyle sunduktan sonra odadakilerin tek tek anlattıklarını bir satrapın ödünsüz ciddiyetiyle dinleyip kararını hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak kesinlikle açıklamıştı. Onun söyledikleri aslında odada bulunan herkesin yüreğini gizlice talep ettiği ama onun ağzından duymak istediği şeydi. Şairleri öldüren katilin izinin sürülüp güçler dengesi meydanında kıstırıldığı, yakalanacağını anladığı anda da kendisini uçuruma atarak intihar ettiği, böylelikle şair cinayetlerinin artık son bulmuş olduğu halka bu biçimiyle açıklanacak. Söylediklerinin gerçeği olduğu gibi yansıtan buraya kadarki kısmında zaten kimseyi huzursuz edecek bir yan yoktu. Ancak katilin gerçek kimliği kesinlikle halka açıklanmayacak. Tagan adı şu an bu odada bulunanlar dışında herkesten saklanacaktı. Nepr'a göre Tagan da bir kurbandı. Güçler dengesi meydanındaki anıtta heykeli dikili olan çocukla uçurumun dibinde ölen katil aynı kişi değildi. Bu odadakilerin gerçeği bilmesi, hakikatin kendisine yetmeliydi. Bu özel bilgiyi tam anakarayla paylaşmak gereksizdi. Adaletin bir tek çeşidi yoktu. Tagan'ın ailesinin hatırasının incitilmesine asla izin vermeyecekti. Hakkında konuşamadığımız bir şey konusunda susmayı bilmeliyiz dedi. Bunun bir sır olarak kalmasının kimseye bir zararı yok. Diktiğimiz utanç anıtının borcumuzu ödemeye yetmediğini düşünüyorum. Bazen tarihe karşı sorumluluğumuz, şimdiye olan sorumluluğumuzdan çok daha önemlidir diyerek son noktayı koymuştu. Bu sözlerle Tauro katilin polis kayıtlarına yarı meczup Abraxa adıyla geçireceği onayını bizzat kentin satrapından almış oldu. Jamon ile Tauro odadakiler arasında yalnızca ikisini birleştiren ortak bir duyguyla göz göze geldiler. Onları bir polis olarak başka koşullar altında asla kabul edemeyecekleri böyle bir kararı şimdi onaylamak, hatta gönülden desteklemek zorunda bırakan hayat ikisine de zalim bir çalım atmıştı. Onca deneyim, yaşanılanların çıkarılacak onca ders, gafil avlanmalara karşı yaşam boyunca alınan onca önlem günün birine beklenmedik olanın tuzağına düşüveriyor, hiçbir şey hayatın hesaplanamaz olma hakkını elinden alamıyordu. Napier'ın verdiği karar odadaki herkesin yüzünü ve yüreğini yumuşatmıştı. Jamon içinin şükranla dolduğunu hissetmiş, konuşmaya başlarsa kendini tutamamaktan çekindiği için Satrap Napier'a hemen teşekkür edememişti. Kardeşinin bütün hayatını çalmış yazgının karanlık elinden hiç olmazsa onun mezarını ve hatırasını kurtarabilmişti. Napier tüm anakaraya açıklanması gereken asıl sırrın Serhanas'ın defterleri olduğunu söylemiş. 13 dolunaylı yıl şenliklerinin açılış töreninde bunun bizzat Bendak tarafından yapılmasının etkili olacağını belirterek Bendak'tan bu konuda bir konuşma yapmasını rica etmişti. Onların hatırasının bunu hak ettiğini siz de takdir edersiniz bilge şair demişti. Bazı durumlarda adaletin bir tek çeşidi vardır. Konukları gitmek üzere ayaklandığında masasının üzerine küçük sandıktan kadife örtülere sarılı avuç içi büyüklüğünde iki küçük paket çıkaran Napier birini Bendak'a diğerini Jamon'a uzatıp bunlar size birer küçük armağan demişti. İkinizin de yolunuzun bundan sonrasında yeni başlangıç uçlarına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Anakara'da çok zor bulunan Dagamayız taşı var bunların içinde. Dargın göller bölgesinden sökülüp getirilmişler. Güvercinin kaybolan kolyesine kullanılan taşlar mı bunlar diye sormuştu Jamon. Gülümseyerek başıyla onaylamıştı Napier. Dargın göllerden geldiğine bakmayın. İnsanı hayatla barıştırır bu taşlar. Daha önce hiç kullanılmamışlar. Hiçbir hayatın hatırasını, hiçbir büyünün hafızasını taşımıyorlar. Sizin ellerinize başlayacak onların hayatları, hatıraları. Bendak da Jamon da benzer bir mahcubiyet içinde teşekkür edip alıyor. Ardından ikisi de sözleşmişçesine pencereden dışarı bakıyorlar. Her ikisi de dışarıda kendilerini bekleyen hayatın artık aynı olmadığını biliyorlar. 13 dolunaylı yıl. Yavaş yavaş akşamüstünün alaca renklerini almaya başlayan Odregand'ın göğüne önce Lalalu'nun Mikla'dan uçurduğu güvercinleri geldi. Gelip bir süre Atalaga'ya meydanın üzerine durup ardından üst üste taklalar atıp kanat çırptılar. Alanı doldurmaya başlayanların onları coşkulu alkışlarla selamlaması üzerine meydanın üzerine gösterişli kanat hareketleriyle geniş halkalar çizerek birkaç tur attıktan sonra civardaki yüksek yapıların saçaklarına, anıtların alınlıklarına, çevredeki çeşitli yontulara konarak kendilerince şenlik düzeni içindeki yerlerini aldılar. İşlerinden bazıları yıllar önce ilk kez Samarakat surlarında dalgalanmış olup şimdi gurur anıtını süsleyen üzerinde Kagamuşya şiirinin yazılı olduğu bayrağın üzerine kondu. Lalelu her yıl şenliğe bütün güvercinlerini yollar, her birinin ayağını zar inceliğinde parşömenlere yazılı şiirler bağlayıp meydandaki herkesi Bahira'daki güvercin çiftliğinde henüz küçük bir kız çocuğu iken yazdığı bir dizeyle selamlardı. Adım bir kuş biçimi alacak, sonra başka bir dile konacak. Bu gece Ehiyu'nun elinden yaşam boyu başarı ve onur ödülü alacak olan Agabu, şenliğin en önemli konuğu olarak kendisine ayrılan özel tenteli locada kayıtsız görünmeye çalışan mağrur bir ifadeyle oturuyor. Bu özel gece için hayli özenmiş olduğu belli. Kendisinin ve yanındakilerin üzerlerinde güzel sepilenmiş derilerden pahalı giysiler var. Ayrıca kemer tokasında bir zamanların yeşil alaylar komutanı babası Settun'un arması ışıyor. Başındaki asker şairlere özgü sorguçlu başlı bir imparator tacı gibi taşıyor. Sakin, vakur, azametli görünüyordu şimdi. İçini sakinleştirmişti. Son zamanlarda yakasına yapışmış olan kabuslarının kendisini hırpalamasına izin vermemek konusunda kararlıydı. Beyninde bir mandal indirmiş, kuşkuların, kaygıların, kuruntuların zihnine sızmasına izin vermiyor. Hemen yanı başındaki Avonana'nın görünüşü ise amforaların üzerine resmedilmiş zamansız masal perilerini andırıyor. Dikkat çekici bir duygusuzlukla bakıyor çevresine. Hem herkesten çok orada hem hiç orada değilmiş gibi. İpekten iplere dizili ateşin içini hala canlı tutan kor kırmızısı taşların arasına mercanlar serpiştirilmiş göz alıcı bir gerdanlık var boynunda. Bu ölçüde göz alıcı bir gerdanlık takıldığında sadeliğin şıklığını taşıyan süsüne kaçılmamış bir giysiyle yetinilmesi gerektiğini akıl edecek ölçülü kadınlardan biri olduğu belli. Giysinin geniş dekoltesi de gerdanlığın kor kırmızısı zaten yapacağını yapıyor bakan gözlere. Aynı zarafet bilgisiyle kulağından daha büyük küpeler takmaması gerektiğini de öğrenmiş. Kıl inceliğinde som altından teller salkımlanıyor kulaklarında. İnce uzun parmaklarını süsleyen yüzüklerin taşlarından çıkan ışınımlar arada bir havada çarpışıp dört yana saçılarak yeniden kendisine döndürüyor bakışları. Eragion demircilerinin dövdüğü kudret yüzükleri nasıl görünmez ediyorsa parmağına takanı Avana'nın taktığı yüzüklerde sanki o ölçüde görülüyor. Kılıyor onu. Tepeden tırnağa dikkatle gözetilmiş bir giysi ve takı kompozisyonuyla ateş ve güneş çağrıştırıyor Avana. Ölçülü olmasına özen gösterdi bir vakar ve gururla bu mutlu gününde kocasının yanında durmayı görebilen alçak gönüllü bir eş tutumu sergiliyor. Eşine karşı nedenli saygılı ve uysal görünse de daha ilk bakışta yanında erkeği olmadan da dimdik ayakta durabilecek bir kadın olduğunu bildiren bir güç yayıyor çevresine. Bazen bir kadının yüzü kalbindeki erkeğin ne kadar yer kapladığını söyler. Avana'nın yüzü bir şey söylemiyor. Tam karşılarına düşen locadaki Ehiyu bir tılsıma tutulmuş gibi gözlerini alamıyor ondan. Her bakışını Avana'nın ne kadar Zeheyra'ya benzediğine bir kez daha şaşırarak külleri geçmişe kalmış bir ateşin anısıyla hafızası sızlıyor. Dışarıya karşı göstermemeye çalıştığı bir gurur ve hayranlıkla arada bir göz ucuyla yanı başına duran karısına bakıyor Agabu. Ama yaşlandıkça bu gururu saklamakta zorlanır olmuş. Düşünüyor da sanki yaralanamazdı Avana. Hiçbir şey onu incitemezdi. Onun varlığında Agabu'yu en etkileyen şey de buydu galiba. Adlandırmakta, nitelemekte zorlandı. Hatta kendisine belli belirsiz ürküntü yaratan bu tılsımlı güç. Her şeyde olduğu gibi bir kadında da en çok güce tutunuyordu Agabu. Kaynağı, niteliği ne olsa olsun mutlak bir güce. Başka bir Tentelli Hoca da eşiyle birlikte Okanyus, Haritacı Kağa ve Horat bu özel günde onu herkesten korumak istercesine gönüllü muhafızlar gibi Cayman'ın iki yanında dizili duruyorlar. Az sonra Odragent gibi büyük bir kentin satraplığını yıllardır büyük bir başarıyla sürdüren Nepper beliriyor meydanın ortasında. İnsanda kendiliğinden bir hayranlık ve itaat uyandıran adeta etrafını saran görünmez bir güç kabuğu var. Nepper'ın kent üzerindeki egemenliğine nişan düşüren boynundaki satraplık kolyesinin ucundaki çekim taşı, deniz dibinin ezici gücünden korunmayı bilmiş nadide bir mücevher gibi var gücüyle ışıyor. Tören gereği kirpiklerini hacim ve parlaklık kazandırmak için sürdüğü antimuan yağı ve göz çevresindeki antimuan karası sürme bakışlarını iyice keskinleştiriyor. Gökyüzünde ilk dolunay göründüğünde adet olduğu üzere şenlik yöntüsü Riya'nın elinden aldığı meşaleyle şenlik ateşini tutuşturuyor Nepper. Ardından dört bir yana püsküren kıvılcım sağına sarıyor ortalığı. Güneşin tamamen sönmesiyle birlikte adeta sözleşmişler gibi gökyüzünün atlasına nice yıldır ezber ettikleri dansın adımlarıyla bir sağdan bir soldan bir yukarıdan bir aşağıdan kimi daha uzaktan kimi daha yakından gelen irli ufaklı aylar gün gibi ışıtmaya başlıyorlar ortalığı. Suyun kadim efsanesi gereği meydan havuzlarında ay aydınlığında yıkanan çırılçıplak çocukların sevinç içinde çığlıklar atarak suyun içine zıplayıp durdukları görülüyor. Meydanı dolduranlar şifa ve eğlencenin bir aradalığını vurgulayan törensi hareketlerle kendilerinin ve birbirlerinin etrafında dönmeye başlıyor. Topluca yapılan danslardaki herkesi kuşatan estirme vaadine kapılarak insanın görme ve duyma yetisinden saklanan uzak bir alemi dinler gibi dans ediyor. Kasların bilgisine daha kolay ulaşılan köklü bir gerçeğe ulaşır gibi bedenlerinin çalkanışlarına bırakıyorlar kendilerini. Dilden, yazıdan önceki dönemlerde insanın gövdesine kazandırdığı ifade bilgisi de varoluşa, et, kan, kemikten yapılma cisme ve dansa teşekkür ediyorlar. Meydana yeni gelenlerin ilk çağların gecesinden kalma bedensel çalkalanmalar içeren danslarıyla, benlik esritici bir aşkla kalabalığın ruhuna katıldıkları görülüyor. Boğa böğürten dedikleri davulların, çift katlı zilli teflerin ve boynuzdan yapılma üflemelerin sesi çınlatıyor ortalığı. Birbirine bağlanarak salkım haline getirilmiş kemiklerin belli bir tartımla havada döndürülmesinden çıkan sesler, dans edenlerin etini aralayıp onların yaşayan kemikleriyle tokuşuyor sanki. Ölülerin ve dirilerin zamanları böyle buluşuyor. 13 dolunay karşılanmış, ilerleyen zamanda bedenler yorgun düşmüştür. Şifalı bitki ve sebze sularıyla insanların içini yıkamasının zamanı gelmiştir. Ortalık durulur gibi olduğunu yeniden 13 dolunaylı yıl şenliklerin yöneticisi Riyani beliriyor ve yükseltenin üzerinde omuzlarını geleneksel Moğol şalı denilen altın şal örtüyor. Yaprak inceliğinde dövülmüş altın pullardan oluşan bu şalın uçları iki elin orta parmağında şehrin mührünü simgeleyen kalın yüzüklere düğümlenmiş. Ufak tefek bir kadın olmasına karşın bulunduğu her yerde çevresinde bir güç dalgası yaymayı başaran biri olarak göründüğü anda sessizliği sağlıyor. Kalabalık karşısındaki konuşmasına başlamadan önce geleneksel selamını vermek için dirsekten kırdığı kollarını iki yana açtığında omuzlarını örten gösterişli Moğol şalın pul pul Işıyan altın kanatları herkesi kucaklar gibi iki yana açıldı. Onun bu hareketi üzerine rengarenk bir denizi andıran kalabalık şöyle bir uğuldayıp dalgalandı. Basma kalıp birkaç söz, dilek, teşekkür ve temenni ile hayli kısa tuttu açılış konuşmasını. Bu yıl çok önemli, değerli bir konukları olduğunu, kendilerini hiç beklemedikleri büyük bir sürprizle karşılaştıklarını, sözü çok uzatmadan yerini bugün burada aralarında bulmasının herkesi çok heyecanlandırıp mutlu edeceğinden emin oldukları bir konağa bırakacağını söyleyerek tamamladı. Bu konunun Odragent'teki varlığının onu heyecanlandırmış olduğu sesin tonundan anlaşılıyordu. Yakaları sırmalı konuşma cübbesinin içinde iyice kaybolmuş görünen Bendak, sakin görünmeye çalışan ağır adımlarla ilerleyip kürsüdeki yerini aldığında, kalabalıkta herhangi bir şaşkınlık ve dalgalanma belirtisi olmadığına bakılırsa, onu tanıyan birileri çıkmamıştı. Onu Tao'daki malum geceden hatırlayan, o gece kuzey çadırında şiirlerini dinlemiş birilerini olmalıydı kalabalık arasında. Onlar bulundukları yerden herhangi bir tepki değilseler bile şu an denizinde fark edilmemişti. Kalabalıklar karşısında ayakta yapılan konuşmalarda adet olduğu üzere o da kollarını dirsekten kırıp iki yana açarak kendisini dinleyenleri selamladıktan sonra söze başladığında kalabalığın dikkat kesilmiş bakışları karşısında kafasında sıraladığı bütün cümlelerin bir anda uçup gittiğini, şimdi aklından dağınık düzen geçenleri yeni baştan biçimlendirmesi gerektiğini hissetti. Zihni tamamen boşalmıştı sanki, aslında savruk da olsa içinden geldiği gibi konuşacaktı. Galiba en doğrusu buydu. Dostlarım, Odragentliler, Anakaralılar, her yıl olduğu gibi uzak yakın, hemen her yerden buraya akın etmiş olan herkesi bu kutlu gecede 13 dolunayın parlak ışığı altında yürek dolgunluğuyla selamlıyorum. Hayatın bir adaleti var mı emin değilim ama şiirsel adalete her zaman inandım. Ne olsa olsun bir gün dönüp gelecek olan telafi gücüne inandım. Hakikati şiirle arayanların, yaşadıklarını şiirle geri verenlerin, hayata anlam borcunu ödeyenlerin bu sözümü derinden kavrayacaklarından kuşku duymuyorum. Yıllar sonra bugün burada olmamın, şimdi karşınızda durmamın benim hiçbir zaman tam olarak kavrayamayacağım hayatın adaletine ilişkin köklü bir anlamı olmalı. Ben yalnızca şu an hissettiklerimi, sözcüklerin yoksullaştırdığı duygularımı dillendirebildim size. Şimdi yapılması gereken şeyin yükü bazen bütün bir hayatı kuşatır. Ben de şimdi yapılması gerekeni yapacağım, size açıklanması gerekeni açıklayacağım. Çoğu zaman farkına varmasak da hepimizin hayatında yaşam deneyimimizin açıklamaya yetmediği doğaüstü denebilecek bir şeyin huzurunda olduğu duygusuna kapıldığı varlığımızı kamaştıran bir an vardır. Benim için şu an böyle işte. Biraz sonra siz de anlayacaksınız ki benim için de, sizin için de hayli gecikmiş bir buluşma bu. Buraya geleceğime bundan tam 50 yıl önce söz vermiştim. Oysa ancak şimdi gelebiliyor, karşınıza ancak şimdi çıkabiliyorum. Kusura bakmayın dostlarım, biraz geciktim. Belki bu gecikme de hayatın şiirsel adaleti gereğidir. Sanırım artık sabrınızı fazla taşırmadan size kim olduğumu açıklamam gerekiyor. Yıllar önce aranızdan ayrılıp uzaklara giden, başka diyarlarda izini kaybettiren, kendisinden bir daha hiçbir haber alınamayan, birçoğunuzun artık ölmüştür sandığı eski bir şairim ben. Adımı kendim söylemektense bir şiirin beni size hatırlatsın isterim. Anakara'ya döndüğümde beni ilk karşılayan şu yaşlılık yıllarında bana kaderin hediyesi olan güzel bir kadın ve şimdi size okuyacağım bu şiir oldu. O gün güzel bir kadının kuşağından çıkardığı bir parşömenden denize karşı okunmuştu. Ben de şimdi karşımdaki insan denizine karşı okumak isterim deyip adı İpliğin Cesareti olan şiirini okumaya başladım. Daha şiirin ilk dizeleriyle birlikte sesi şaşkınlıkla yükselen bir uğultunun arkasında kalmıştı şimdi. Birdenbire kabaran bir denizin görkemiyle, rengarenk bir uğultuyla dalgalandı kalabalık. Sevincin havai fişekleri, mutluluğun kıvılcım püskürtmeleri, neşenin ruhu kapladı meydanı, göğü. Bendag'ın bir anda üzerlerine gerilen varlığı Odragend'in göğünde yeni bir dolunay gibi ışımaya başladı. Kalabalığın dinmeyen uğultusunda yıllarca beklemiş bir heyecanın kendi üzerine katlanarak büyüyen yankısı vardı. Bu yankı meydandan yollara, ara sokaklara, şehrin arka mahallelerine taşıp oradan kırlara ve uzaklara, daha şimdiden geleceğe kalacağı anlaşılan efsane katında bir hikaye doğru süzülüp kanatlandı. Bendag'ın coşkulu kalabalığı yetiştirmek için havaya kaldırdığı elleri bu nedenle birkaç kez boşlukta asılı kaldı. Yıllar sonra Anakara'ya dönmekteki amacım doğduğum yerde sessizce ölmekti aslında. Bu yolculuk sırasında Odragend'e uğrayıp burayı son bir kez görmek, 13 dolunaylı yılışerini son bir kez sizlerin arasında kutlamak istediğimi biliyordum elbet. Ama bu kürsüde olacağım, böyle bir konuşma yapacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Yazgımız başkalarının yazgılarıyla ne zaman kesişir, kararlarımızı neler biçimlendirir, yolumuzu ne böler, kim değiştirir bilinmez. Uzaklardayken çok şey öğrendim. Başka hayatlar ve varoluşlar keşfettim. Ama bugün burada hayat hakkında konuşurken neredeyse bir çocuk kadar saf ve şaşkınım. Yaşamın bilinmezlikleri, tuhaflıkları bize oynadığı oyunlar karşısında ne denli silahsız, savunmasız olduğumuzu şu kocamış yaşımda bir kez daha anlamış bulunuyorum. Bir an durdu, soluklandı. Yüzü önemli bir şey açıklamaya hazırlanan birinin yüzüydü şimdi. Benim Anakara'yı terk edip uzaklara gittiğim yıl burada şiir filozofu Motta ve çırakları Ze ile Taga'nın hunharca katledildiklerini bilmiyordum. Bunu ancak yıllar sonra buraya döndüğümde, hatta onların hatırasına diktiğiniz anıt heykeli gördüğümde öğrendim. Zaten bugün burada bu kürsüde bulunmanın asıl nedeni size döndüğümü haber vermek değildi aslında. Yoksa kimselere görünmeden geçip gidecektim buralardan. Vicdanınızda hala yükünü olanca ağırlığıyla taşıdığınız yıllar önce işlenmiş bir bu hunharca cinayete ait bir sırrı açıklamak, kaderin tuhaf bir cilvesi olarak meğer bana düşmüş. Ben sanki şiirin adaleti gereği bu işte görevlendirilmişim. 50 yıl önce öldürülmüş birinin o zaman yapmayı tasarladığı konuşmayı, yıllar sonra doğduğu topraklara geri dönen bir kayıp şairin yapmasında kaderin ve şiirin bir bildiği olsa gerek. Belki de bir tek borçlu olduğumuz adalet, şiirsel adalettir. Bizzat kendisinin kalemi alıp bir defter kapağına mühürleyerek sakladığı şu elimde gördüğünüz konuşmayı o zaman öldürülmeseydi 50 yıl önce Motta'nın bizzat kendisi yapacakmış sizlere. Yıllar sonra bulunan bu konuşmayı şimdi onun ruhuna ve anısına layık biçimde okumaya çalışacağım. Konuşmanın bundan sonrasında Bendag, Motta'nın dostlarım, bugün burada size önemli bir gerçeği açıklamak için bulunuyorum. Yıllardır zalimce kandırılmış olan sizleri bir konuda aydınlatmak için çıktım buraya diye başlayan ve daha sonra başta Kagamusha, gölgelerin ana dili olmak üzere onca zaman nice şehrin surlarında, insanların kalplerinde ve hatıralarında dalgalanan Agabun'un sanılan şiirlerin asıl sahibinin Serhanas olduğundan, Zehra'nın verdiği bilgilerin ışığında onun çift kılıçlı armasının Takusyu tarafından keşfinden ve Serhanas'ın kuşkulu ölümünden söz eden konuşma metnini tane tane okudu. Söylediklerinin kanıtı olarak gene Serhanas'ın yıllar sonra bulunan defterlerini herkesin başının üstüne gezdirir gibi havaya tutarak bir yarım ay çizdikten sonra Motta'nın da yıllar önce aynen böyle yapacağını tahmin ederek suçunun ve günahının su götürmez kanıtları olarak Agabun'un bizzat kendisi tarafından yıllarca kilit altında tutulan bu defterlerin kendisine Zehra tarafından teslim edilmiş olduğu, bu sırrın artık açıklanmasını istediği bölümü okudu. Ardından Bendak yetkililerin kuşkusunu dile getirir biçimde Agab'ın o zamanki karısı Zeheran tam da o günlerde kaybolup ölüsünün nice sonra bulunmasındaki kuşkulu duruma, bütün bunların bir tesadüf olduğuna inanmanın güçüne dikkat çekti. Bütün bu açıklamaların Agab'ın tam da yaşam boyu onur ödülü alacağı bir güne denk gelmesindeki şiirsel adalete bir kez daha vurgu yapma gereği duydu. Her şey dramatik oyunların yaşamdan süzülen kurallarına uygun olmalıydı. Bendak'ın konuşmasının bir noktasında Agabu oradan kopup tamamen uzaklarda bir yere çekilmiş gibiydi artık. Söylenenlerin kendisine hiçbir ilgisi yoktu sanki. Yorgun omuzlar için bu yük hem çok fazlaydı hem artık pek bir şey ifade etmiyordu. Hatta bir şeylerden kurtulmuş gibi tuhaf bir rahatlama duyduğu bile söylenebilirdi. Yıllardır bir türlü bulunamayan o uğursuz defterler şimdi Bendak'ın ellerinde havaya kalkmış, Agabu'nun boynuna inecek bir kılıç gibi sallanıp duruyordu. Aslında gülmek istiyordu. Bütün bu saçma sapan şeylere böğürürcesine gülmek. Karanlıkta beklemiş bir güç son sözü söylemek için ansızın ortaya çıkmış, onu bir anda yolun sonuna getirmişti. Kendi oradaydı ama suyun altından bakar gibi bakıyordu etrafa. Gerçekten bu kadar sakin olabilir miydi? Belki de gördüğü kabuslar kılık değiştirmiş olarak sürüyordu. Gözlerini açtığında kendisini yatağında gene ter içine sırılsıklam bulacak. Bunun da bir rüya olduğunu anlayıp üstünü değiştirmek üzere yatağından kalkarken bir kez daha geçmişin hayaletleriyle boğuşmak zorunda kalacaktı. Gururunu yıllar önce şiirle değiştirmişti aslında. Bu nedenle artık yara almaz sanıyordu, şimdi ise yara alan yerinin neresi olduğunu bilmiyordu. Başka birinin şiirinde bedenleneli beri kaybettiği kendi vücudu yavaş yavaş bütün hasarlarıyla geri geliyordu sanki. O esnada herkes gibi Bendak'ın konuşmasını dikkatle dinleyen Avon'un yüzündeki epey güçsüzleşmiş de olsa tamamen silinmemiş o belirsiz gülümsemeye takıldı gözü. Bu maske gülümseme karşısında içinin birdenbire öfkeyle dolduğunu hissetti. İçinin kuytusundan beklenmedik bir hızla ortaya çıkan güçlü sarsıcı duygular ve herhangi bir yoruma yanlış anlamaya pay bırakmayacak berraklıkta apaçık sözcüklerle bu kadından her zaman ölesiye nefret etmiş olduğunu fark etti. Kendisini başkasının şiirleriyle kazanılmış bir şöhretin ağırlığına ve onun sahte hayatına bağlayan her şeyden kurtulup özgür kalmış ruhu, Avonia'ya karşı tepeden tırnağa kinle bilenmiş olduğunu kabul etmekte de özgür kalmıştı. Agabu artık kendisi olabilirdi. Yalnızca kendisi. Avonia'ya bu duygularla bakıyordu şimdi. Bendag'ın anlattıklarının dehşetine hala uzak kalabilen bu kımıltısız yüzde hayatını mahveden her şey saklıydı sanki. Zehra'ya benzeyen ve benzemeyen yanlarıyla başına gelen her şeyin sebebi oydu. Her şeyi o berbat etmişti. Hayatını zindana çevirmiş olan bütün sırlar, karmaşalar, bu Kagamusha'nın ki kadar acımasız ve riyakar olan bu kayıtsız yüzde yıllarca saklandığı halde o şimdi olan bitenlerin tamamen dışındaymış, hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi yapabiliyordu. Bazen apacık soran gözlerle, bazen göz ucuyla arada bir dönüp kendilerine bakanlara, Avon'a bu fırtınayı da göğüsleyip atlatmaya hazır, her durumda kocasının yanında durup destek olacak anlayışlı şefkatli bir eşin güven veren ifadesi de karşılık veriyordu. Agabu o an karşı konulmaz bir arzuyla karısına saldırmak, yüzündeki o melun ifade silinene kadar boğazını sıkmak istedi. Öte yandan onu öldürüp parçalara ayırsa, etini lime lime etse bile bir masal hayvanına aitmiş gibi havanın boşluğunda bir görünüp bir kaybolan bu gülümsemenin hiçbir yere kaybolmayacağına ve ölene kadar kendisine işkence etmeye devam edeceğine inanıyordu. Agabu'nun son hatırladığı kınından sıyırdığı hançerle karısının üstüne saldırdığında etrafını bir anda sarıp hançerini elinden alan Tauro ve adamlarının arkasında kendisine acımaklı gözler ve aynı gülümsemeyle bakan Avona'nın parmağının ucuyla eteğini şöyle bir kaldırıp boynunu hafifçe kırarak bunun da atlatılabildiğini ima eden davranışı oldu. 48. ayrımın sonu sayfa 582.